Babalar ve Oğullar, Turgenev.
Ayrım 21.
Alexey baba seninle tanışmayı çok istedi. Bak görürsün, seveceksin onu. Kağıt oynamaya da karşı değildir hiç. Ve hatta, ama bu aramızda, pipo bile içer bir tane. Hadi öyleyse, yemekten sonra bir vist çeviririz. Hakkından gelirim onun. Ha ha ha, görürüz bakalım başımıza neler gelecek. Eski günlerini mi düşünüyorsun, dedi Bazarov özellikle üstüne basa basa. Vasily Ivanich'in tunçlaşmış yanakları koyu kırmızı bir renk aldı. Ayıp Yevgeni, geçmişe mazi derler. Arkadaşının yanında itiraf edeyim öyleyse. Evet, gençliğimde böyle bir tutkuya kaptırmıştım kendimi. Gerçekten oynardım ve çok pahalıya ödedim. Ama hava çok sıcak, yanınıza oturabilir miyim, sizi rahatsız etmiyorum ya. Hiç değil, diye karşılık verdi Arkadi. Vasily Ivanich ofluya pofluya samanyanın üstüne bıraktı kendini. Şu oturduğunuz yer aziz baylarım, diye başladı söze. Bana askerlikteki çadırlı ordugah günlerini hatırlatıyor. Sahra hastanesi hep böyle bir samanyanın yanına konardı. Bundan ötürü de şükrederdik. Göğüs geçirdi. Başımdan geçmeyen kalmadı o günler, evet. Şimdi durun da size söz gelişi, Basarabya'da patlak veren salgından meraklı bir olayı anlatayım. Sana Vladimir nişanını kazandıran olay mı, diye sözünü kesti Bazarov. Biliyoruz, biliyoruz. Sahi sen neden takmıyorsun o nişanı? Neden mi? Söyledim ya, geleneklere bağlı değilimdir ben, diye mırıldandı Vasily Ivanich. Oysa ceketindeki kırmızı kurdeleyi sökmelerini bir akşam önce söylemişti. Ve salgınla ilgili hikayeyi anlatmaya başladı. Aa, uyumuş, diye fısıldadı Arkadiye birden. Yevgeni'yi gösterip sevgiyle göz kırparak. Yevgeni, kalk, diye ekledi yüksek sesle. Gidelim de yemek. Şişman, gösterişli, sık saçları iyice taranmış, mor cübbesinin üstüne işlemeli bir kuşak bağlamış olan Alexey babanın çok zeki, hazır cevap bir adam olduğu anlaşılıyordu. Önce o uzattı elini Arkadi ile Bazarov'a daha karşılaşır karşılaşmaz. Kusanmasını istemeyeceklerini önceden anlamış gibi ve genellikle rahat davrandı, çekmedi kendini. Böylece hem küçülmedi hem de başkalarını kırmamış oldu. Söz arasında papaz okulunda öğrendiği Latince ile alay etti, piskoposunu savundu, iki kadeh şarap içti ama üçüncüsünü geri çevirdi. Arkadi'nin yaprak cigarasını kabul etti ama içmedi, evine götüreceğini söyledi. Yalnız hiç de hoş olmayan bir hali vardı. İkide bir elini ağır ağır ve dikkatle kaldırıp yüzüne konan sinekleri yakalıyor, arada bir de eziyordu. Oyun masasına ölçülü bir hoşnutlukla oturdu ve sonunda Bazarov'dan 2,5 ruble kağıt para kazandı. Arina Vlasyevna'nın evinde gümüş para hesabı kimsenin aklından geçmezdi. Arina Vlasyevna oğlunun yanında oturuyordu. İskambil oynamazdı hiç. Daha önce gördüğümüz gibi yanağını yine o ufacık yumruğuna dayamıştı. Ancak ağzı atlayacak taze bir şey getirmelerini buyurmak için yerinden kalkıyordu. Oğlunu okşamaktan korkuyordu çünkü Bazarov ona bu cesareti vermiyor, okşayışlarına yol açacak bir şey yapmıyordu. Ayrıca Vasily Ivanich de karısına oğlunu rahatsız etmemesini öğütlemişti. Gençler böyle şeylerden hoşlanmazlar deyip durmuştu. O gün yemeğin nasıl olduğunu uzun uzun anlatmak gereksiz. Timofeyich daha şafakta yola düşmüştü fazladan sığır eti almak için. Kahya hani balığı, zargana, istakoz getirmek için başka bir yana gitmişti. Sadece mantar için köylü kadınlara 42 kopek kadar bir para ödenmişti. Ama Arina Velasyevna'nın Bazarov'dan ayrılmayan gözlerinde sevgiden, bağlılıktan çok fazla şeyler okunuyordu. Bu gözlerde üzüntü ve merakla karışık bir keder, bir çeşit gizli sitem de vardı. Ama Bazarov annesinin bu duygularını inceleyecek durumda değildi. Onunla çok seyrek konuşuyor, konuştuğu zaman da bir takım kısa sorular soruyordu. Bir ara uğur getirsin diye elini istedi onun. Kadın yumuşak, küçük elini oğlunun sert, geniş avucuna bıraktı yavaşça. Diye sordu az sonra. Yararı oldu mu? Talihim daha kötüye gitti, diye karşılık verdi oğlu ilgisiz bir gülümseyişle. Fazla atılgan oynuyor, dedi Alexey baba acır gibi ve güzel sakalını okşadı. Napolyon'un kuralı böyleydi Alexey baba. Napolyon'un kuralı, dedi Vasily Ivanich bir as atarak. Ama bu onu St. Helen adasına kadar götürdü, dedi Alexey baba ve asa koz çıkardı. Arina Vlasyevna, kara üzüm suyu ister misin, diye sordu oğluna. Bazarov omuzlarını sekti sadece. Yo, dedi Arkadi ertesi gün Bazarov. Ben bu yerden gidiyorum. Sıkıldım. Çalışmak istiyorum ama burada çalışamıyorum. Gene size gideceğim. Bütün takımlarımı orada bıraktım. Sizin evde insan hiç olmazsa girer odaya, kilitler kapısını. Ama burada babam hem tutturmuş, çalışma odam emrindedir, kimse seni rahatsız etmez diye. Sonra kendi ayrılmıyor bir adım bile başımdan. Bu yüzden de ondan kurtulmak içinmiş gibi olacak diye kapıyı kilitlemek ayıp geliyor bana. Annem de öyle. Duvarın öbür yanından duyuyorum içini çektiğini. Yanına gittim mi de söyleyecek söz bulamıyorum. Arkady, gidersen çok üzülecek dedi. Baban da öyle. Gene geleceğim canım. Ne zaman? Petersburg'a giderken. Ben en çok annen için üzülüyorum. Neden? Çilek üzüm şerbetleriyle gönlünü mü kazandı? Arkady gözlerini yere indirdi. Anneni anlamıyorsun Yevgeni. Sadece iyi bir kadın değil o. Gerçekten zeki de. Bu sabah yarım saat konuştu benimle. Söylediği her söz yerinde ve ilginçti. Hep beni konuşmuş durmuştur sanırım. Yalnız seni konuşmadık. Dışarıdan baktığın için onu benden çok daha iyi görmüş olabilirsin. Eğer bir kadın konuşmayı yarım saat sürdürebiliyorsa iyi belirtidir bu. Ama ben gene de gidiyorum. Bunu onlara bildirmen kolay olmayacak. 15 günden sonrası için tasarılar kuruyorlar bizi düşünerek. Evet, kolay olmayacak. Şeytana uyup canını sıktım bu sabah babamın. Geçen gün ortakçı köylülerinden birini falakaya yatırmış. Haklı da, evet. Evet, yüzüme öyle dehşetli bakma, iyi etmiş. Çünkü o köylü korkunç hırsızın, sarhoşun biridir. Yalnız babam benim bu olaydan haberim olacağını beklemiyordu. Çok canı sıkıldı. Şimdi gene üzeceğim onu. Neyse canım, unutur gider. Bazarov, neyse canım dedi ama Vasili Ivaniç'e niyetini açıncaya kadar koca gün geçti. Sonunda çalışma odasında ona iyi geceler dilerken uzun uzun esnedikten sonra ha evet, neredeyse unutuyordum söylemeyi. Yarın bizim atları Fedot'a göndersinler. Vasili Ivaniç şaşırdı. Bay Kirsanov mu gidiyor? Evet, ben de gidiyorum onunla. Yaşlı adam sendeledi. Gidiyor musun? Evet, gitmem gerek. Lütfen atlar için gerekli emri ver. Hay hay diye kekeledi yaşlı adam. Postahanına olur yalnız. Yalnız neden gidiyorsun? Benim gitmem ve kısa bir süre onlarda kalmam gerekiyor. Sonra gene geleceğim buraya. Ya kısa bir süre için demek. Çok iyi. Vasili Ivaniç cebinden mendilini çıkardı. Burnunu silerken neredeyse yere kadar eğildi. Olur bunlar. Ben sanıyordum ki bizimle daha fazla kalacaksın. Biraz daha. 3 yıl. 3 yıl sonra çok az oldu bu. Çok az Yevgeni. Ama söylüyorum ya, oradan doğru buraya dönüyorum. Gitmem gerek. Gitmen gerek. Olur. Her şeyden önce ödev gelir. Demek atları çıkarsınlar. Hay hay. Elbet annen de ben de beklemiyorduk bunu. Annen daha demin çiçek istedi komşudan odanı süslemek için. Vasili Ivaniç her sabah ortalık aydınlanır aydınlanmaz çıplak ayağına terlikleri geçirerek titreyen parmakları ile buruşuk paraları bir bir çıkarıp Timofeyevich ile danışıklık ettiğini, ona çeşitli işler, özellikle iyi yiyecekler ve gençlerin çok sevdiği kırmızı şaraptan almasını buyurduğunu hiç açmadı. Önemli olan özgürlüktür. Benim ilkem bu olmuştur hep. İnsan şeyi göze almamalı. Hayır. Birden sustu, kapıya doğru döndü. Yakında gene göreceğiz birbirimizi baba. Gerçekten. Fakat Vasili Ivaniç arkasını dönmeden yalnızca elini sallayarak dışarı çıktı. Yatak odasına dönünce karısını yatakta buldu. Onu uyandırmamak için fısıltı ile dua etmeye başladı. Ama kadın uyandı. Sen misin Vasili Ivaniç? Diye sordu. Evet hanım. Yevgeni'nin yanından mı geliyorsun? Divanın üzerinde rahat etmez diye korkuyorum biliyor musun? Senin yol şilteni bir de yeni yastıkları altına koysun diye Anfişuska'ya söyledim. Bizim kuş tüyü yatağı verecektim ama yumuşak yataktan hoşlanmadığını düşündüm sonra. Zarar yok hanım. Üzülme artık. Rahat ol. Tanrım biz günahkarları bağışla diye sürdürdü duasını alçak sesle. Zavallı karısı için üzülüyordu. Onu bekleyen üzüntülü haberi gece vakti söylemek istemedi. Bazarov ve Arkady ertesi gün yola çıktılar. Daha sabahın erken saatlerinde bir sıkıntıdır sardı evi. Anfişuska'nın elinden tabaklar düştü. Fetka bile ne yapacağını bilemedi. Sonunda çizmelerini çıkardı ayağından. Vasili Ivaniç her zamankinden daha telaşlıydı. Cesur görünmeye çabaladığı besbelliydi. Yüksek sesle konuşuyor, yürürken ayaklarını döşemeye vuruyordu. Ama yüzü soluktu ve bakışlarını oğlundan kaçırıyordu. Elena Vlasyevna sessizce ağlıyordu. Kocası sabahleyin erken erken ona 2 saat yalvarıp öğüt vermeseydi belki büsbütün şaşıracak ve kendini bırakacaktı. Fakat Bazarov en fazla bir ay içinde gene geleceğini birbiri arkasına söz verip bitmek tükenmek bilmeyen kucaklaşmalar sonunda kendini kurtararak arabada yerini aldı. Atlar yola koyuldu, çıngaraklar öttü. Artık görecek hiçbir şey kalmayıp tozlar durulunca ve Timofeyç iki büklüm yıkılarak odasına, küçük odasına dönünce yaşlı karı koca kendilerini sanki birdenbire onlar gibi yaşlıktan kuruyup zayıflamış görünen evde yapayalnız bulunca, az önce kapısının eşiğinde canlı canlı mendilini sallayan Vasily Ivanich bir iskemleye çöktü, başını göğsüne bıraktı. "Gitti, bıraktı bizi," diye mırıldandı. "Gitti çünkü sıkıldı burada bizimle. Ben şimdi yalnız bir adamım, şu parmak gibi yalnızım." Babalar ve oğulların yazılışından 24 yıl sonra Turgenev, Fransa'da kanserden ölüm döşeğindeyken bu sözü kullanmıştı. Bunu bir daha bir daha söyledi ve her söyleyişinde kolunu uzatarak baş parmağını gösteriyordu, öteki parmaklarından ayırarak. Sonra Anna Vlasyevna onun yanına geldi. Aklaşmış başını onun aklaşmış başına dayayarak, "Çaresi yok Vasya," dedi. "Oğul bağımsız bir kişidir. Şahin gibidir o. İstediği zaman uçar gider. Ama seninle ben bir ağaç kovuğunda biten mantarlar gibiyiz. Burada yan yana dururuz. Bir parmak bile kımıldamayız. Yalnız ben kalacağım seninle hep. Sonuna değin. Sen de benim için öyle kalacaksın." Vasily Ivanich ellerini yüzünden çekti. Karısına, dostuna, her zamankinden, hatta gençliğinde olduğundan daha sıcaklıkla sarıldı. Derdini bir o avuturdu onun. Konuşmadan sadece arada bir sıradan birkaç söz söyleyerek bizim iki arkadaş Fedot'un hanına geldiler. Bazarov pek memnun değildi kendinden. Arkady de ondan memnun değildi. Yüreğinde ancak çok genç insanların duyduğu açık bir nedene dayanmayan bir üzüntü vardı. Arabacı atları değiştirdi. Sonra yerine çıkarak sordu. "Sağa mı sola mı?" Arkady irkildi. Sağdaki yol kente, oradan da babasının evine götürürdü. Soldaki yol ise Bayan Odinsov'un evine. Bazarov'a baktı. "Yevgeni," diye sordu. "Sola mı sapacağız?" Bazarov öte yana baktı. "Öyle delilik olur mu?" diye mırıldandı. "Delilik elbet, biliyorum," diye karşılık verdi Arkady. "Ama ne çıkar? İlk kez olmuyor ya." Bazarov kasketini gözlerinin önüne kadar indirdi. "Nasıl istersen," diye bağırdı sonunda. "Sola dön," dedi Arkady. Fayton Nikos Kue'ye doğru yöneldi. Ama delilik etmeye karar verdikten sonra iki arkadaş öncesinden de derin bir sessizliğe daldılar. Hatta düpedüz sinirliydiler. Bayan Odinsov'un evinin kapısında kahyanın onları karşılayış biçimi bile bir anlık esintiye uyup böyle birden gelivermelerinin doğru kaçmadığını anlatmaya yeterdi. Açıkçası beklenmiyorlardı. Oturma odasında uzun bir süre salak salak beklediler. Sonunda Bayan Odinsov yanlarına geldi. Onları her zamanki nazik haliyle selamladı ama bu kadar çabuk dönüp gelmelerinden ötürü de şaşkınlık gösterdi. Pek içten olmayan davranışlarından ve konuşmalarından anlaşılıyordu ki hoşlanmamıştı bu gelişten. Bizim iki arkadaş ise geçerken uğradıklarını, 4 saat kadar sonra kente doğru yollarını devam edeceklerini telaşla anlatmaya giriştiler. Anna Sergeyevna hafif bir şaşkınlıkla yetindi. Arkady'den babasına kendini hatırlatmasını rica etti ve teyzesine haber saldı. Prenses yarı uykulu bir durumda çıktı ortaya. Bu hal onun buruşuk yaşlı yüzüne daha da öfkeli bir anlam veriyordu. Katya rahatsız olduğu için odasından çıkmadı. Arkady birden Katya'yı da Anna Sergeyevna kadar, hatta ondan da çok görmek istediğini anladı. 4 saat havadan sudan konuştular. Anna Sergeyevna dinledi, konuştu ama gülmedi hiç. Ancak tam vedalaşma sırasında eski dostluk duygusu canlandı onda. "Bugün bir sıkıntı geldi üstüme," dedi. "Ama siz buna aldırmayın, gene gelin. İkiniz için de söylüyorum, çok uzatmayın." Arkady ile Bazarov bir şey söylemeden eğilip selamladılar onu. Arabaya oturdular ve artık bir daha hiçbir yerde durmadan doğru eve, Marino'ya çektiler. Ertesi akşam sağ salim vardılar oraya. Yol boyunca ne biri ne öteki Bayan Odinsov'un adını ağzına almıştı. Hele Bazarov hemen hiç konuşmadı. Öfkeli bir gerginlik içinde başını çevirip dışarılara baktı. Marino'da herkes çok sevindi onları görmekten. Oğlunun uzayan yokluğundan Nikolay Petrovich meraklanmaya başlamıştı. Feniçka gözleri parlayarak koşa koşa ona gelip küçük beylerin geldiğini bildirince bağırdı adam. Divanın üstünde sıçramaya, ayaklarını sallamaya başladı. Pavel Petrovich bile dönen yolcuların ellerini sıkarken ölçülü bir sevinç gösterdi ve gülümsemek lütfunda bulundu. Hep birden konuşmaya ve sorular sormaya başladılar. En çok Arkadi konuşuyordu.
Ayrım sonu.